Ayrım 42, Büyük Hesaplaşma, Jack de Brul, sayfa 392. Edi pompalama istasyonuna 10 dakika diye seslendi. Mercer doğruldu ve Alyeska'nın güvenlik şefi Mike Collins'in sanki onun düşüncelerini okumuş gibi kendisine tuhaf tuhaf baktığı gözünden kaçmadı. Collins aldırış etmeyip kokpite bakmak için öne eğildi. Hava kuvvetlerine mensup iki Huey'nin karanlıkta mücevher gibi yanıp sönen seyir ışıkları aşağıdaki ormanlık hiçliğin ortasında diğer insanların da var olduklarını bildiren soğuk ama rahatlatıcı birer ışıltıydı. Eteklerine yaklaşmakta oldukları Alaska sıra dağları, Brooks sıra dağlarından binlerce kilometre karelik huş ve kökler ağaçlarıyla ayrılmıştı. Bölgede düzinelerce nehir, dere ve küçük göller birbirleriyle çaprazlama kesişmekteydiler. Dalton otoyolunda trafik var mı? Edi, yarım saattir üzerinde uçuyoruz ama hiçbir şey görmedim. Alyeska'nın minibüslerinin yoldan çıktıkları bildirilen noktada bile polis arabası yok diye cevap verdi. Sanki yol daha önce burada değilmiş gibi. Nofu ara, varmak üzere olduğumuzu bildir. Bildirdim bile. Çocuklar yerlerinde duramıyorlar. Güzel. Onlar inip de Nof bize temiz işareti verene kadar en az 700 metre arkada kalmanı istiyorum. Keriko ve adamları hala oradaysa Nof'un adamları onların hakkından gelecektir. Fairbanks'a yaptığı havai fişek gösterisinden bu kadar ağır bir misillemede bulunulacağını tahmin etmiyordur. Edi, bu ölme isteğinden vazgeçtiğin anlamına mı geliyor diye takıldı Mercer'a. Geçen sefer birlikte uçtuğumuzda beni 2 dakika sonra gerçekleşecek bir nükleer patlamanın göbeğine inmeye zorlamıştın. Mercer güldü. Hükümetin kemer sıkması benim risk tazminatının yine asgari ücretin altına inmesine neden oldu. Başkan tarafından doğrudan emir verilmedikçe yalnızca içki dolaplarını yağmalamakla yetiniyorum. Aklıma geldi de aslında gerçekten o da ne? Lazer ışığı gibi bir parlama karanlıktan öyle bir hızla çıkmıştı ki hareket eden bir nesneden çok düz bir çizgiyi andırıyordu. Parıltı en öndeki Huey'i yakaladı, ikisinin buluşmaları şiddetli bir patlamayla sonlandı ve felaketine yol açan alevlerin arasında helikopterin iskeleti bir an göründü. Helikopter saniyeler içinde alev alev yanan bir enkaz halinde düşmeye başladı. Öbür Huey'nin pilotu ikinci bir SA-7'nin arkasında koni biçiminde kullanılmış katı yakıt bırakarak gökyüzüne doğru ateşlendiğini görür görmez kaçınma manevrasını başlatmıştı. NATO güçleri tarafından kesinlikle kusurlu ve savaş başlığındaki yalnızca 2 kilo 700 gramlık yüksek güçlü patlayıcı ile yeterince donanımlı olmadığı addedilen Grail, her şeye karşın alçaktan uçan, özellikle de UH-1 gibi egzoz çıkışları ortada olan helikopterler için ölümcül bir tehlike arz ediyordu. Huey'e atılan Grail, kızılötesi algılayıcıların sıcak hedef frekanslarını bulmasına yardımcı olacak soğutma ünitesiyle donatılmamış olduğu halde Alaska gecesinin soğuk arka planında hedefine kilitlenmekte zorlanmamıştı. İkinci Huey parçalara ayrıldı. Eddie Rice türbin ve pervanelere maksimum güç verip süratin her kırıntısını da onlara ekleyerek kendilerini omuzdan ateşlenen füzelerin menzilinden çıkarma gayretiyle Jet Ranger'ı yana yatırdığında Mercer saldırının nereye yapıldığını yeni kavruyordu. İlk iki helikopterin parçaları göktaşı yağmuru gibi yağmış, gövdeleri patlayıcı enkazlar halinde yere çarpmış, yakıt, metal ve mürettebatın parçaları, alev fıskiyeleri ve şarapnel olarak etrafa saçılmışlardı. Kaza yerinin çevresindeki ormanlık arazi yanan helikopterler yüzünden tutuşmuştu ve çam ağaçları kibrit çöpü gibi yanıyorlardı. Yağmurun yakıt açısından böylesine zengin bir yangını söndürmesi saatler alırdı. Aşağıdaki teröristlere hedef saptırmayı amaçlayan Eddie, kumandaları önce bir yana ardından da diğer yana hızla çekerken ''Siz şu füzeleri kollayın'' diye bağırdı. Kıvraklıktan ziyade rahat ettirme amacıyla tasarlanmış olan Jet Ranger, Eddie'nin kendisini uçurma tarzı karşısında inledi. Taşıtın bölmeleri ve yapısal elemanları tasarım özelliklerinin ötesinde kalan bir baskıyla karşı karşıyaydılar. Karanlık ormandan yeni bir füzenin yükselişini dehşetle karışık bir büyülenmeyle izleyen Mercer, sancak tarafına bir tane fırlatıldı diye seslendi. Tamam. Eddie Jet Ranger'ı yan tarafına yatırarak öyle sert bir dönüş yaptı ki helikopter yalnızca birkaç saniye içinde neredeyse 300 metre irtifa kaybetti. Kızılötesi gözü bulundukları helikopterin egzoz çıkışlarına kilitlenmeyi başaramayan Grail yanlarından geçti. Yakıtı biten roket motoru füzeyi tekrar yere düşürdü. Yapılan sert manevra sırasında hiçbiri başka bir Grail'in daha havaya fırlatıldığını fark edememişti. Füze neredeyse hemen önlerindeydi ve güdüm sistemi kararlılıkla onları arıyordu. En sonunda aramakta olduğu sıcak hedefi yakalayınca 135 santim uzunluğundaki roket saldırma vektörünü hafifçe değiştirerek yaklaşmasını Bell helikopterin altına gelecek şekilde düzeltti. Yardımcı pilot koltuğunda oturan genç asker aralıksız çığlık atarken Mike Collins aman tanrım diye bağırdı. Mercer bedeninin gevşemesini sağladı. İlk iki helikopter vurulduğunda göğsünü sıkıştıran korku, ölümünü sakince kabullenebilmesi, neredeyse soğukkanlı bir tarafsızlıkla seyredebilmesi için Mercer'ı terk etti. Aralarında bir tek Eddie pes etmemişti. Savaş başlığı Jet Ranger'ın altına isabet etmeden hemen önce helikoptere ani ve zorlu bir manevra yaptırarak yanına yatırıp taşıtın alt kısmını rokete gösterdi. Roket ikincil pervanenin gövdeye bağlandığı noktada helikoptere isabet etti ve patladı. Eddie'nin hızlı düşünmesi ve olağanüstü refleksleri sayesinde helikopter patlamanın önemli bir bölümünü atlatmış olsa da Jet Ranger ölümcül bir yara almıştı. Kabin dumanla dolmuştu ve helikopter patlama yüzünden havada şiddetle savrulurken neredeyse ters dönmüştü. Elektrik sistemi çökmüş, iki saniye sonra da türbin düzensiz çalışmaya, kısa bir süre çalıştıktan sonra da hasar alan borularından coşkuyla akan yakıta duyduğu açlıkla tekrar teklemeye başlamıştı. Uçak yakıtının pis kokusu, yalpalayıp duran helikopterde tekrar oturmaya çalışan dört adamın öğürmelerine neden olmuştu. Şans eseri tutuşmamıştı. Şimdilik. Yalnızca sezgilerine güvenen Eddie Jet Ranger'ı dengelemeyi başarmıştı. İçerideki duman öyle yoğundu ki yalnızca 30 santim uzaklıktaki kontrol panelini bile göremiyordu. Yere düşerlerken helikopter giderek daralan daireler çizerek kendi ekseni etrafında dönmeye ve adamları gövdeden dışarıya doğru çekmeye başlamıştı. Eddie hala dönmekte olan ana pervanenin kaldırma gücünden yararlanarak düşüşü yavaşlatmış ve bu durumu kendi lehlerine çevirmişti. Parçalarına ayrılmakta olan helikopterin kulak tırmalayıcı sesini bastırarak göremiyorum diye bağırdı. Mercer öne eğilerek elleri helikopter isabet aldığında çavuşun düşürdüğü Heckler & Koch MP5 hafif makinenin tüfeği bulana kadar körlemesine el yordamıyla arandı. Doğrulup tüfeğin emniyetini açtı, yüzünü koru. Eddie'nin omzunun üzerinden nişan alıp ön cama bir mermi sağanağı yağdırdı. Plexiglas yıldızlarla süslendi, sonra da bütünlüğünü kaybederek neredeyse tek bir kütle halinde boşluğa uçtu. Birkaç parçası hızla kokpite girdi ve hançer boyundaki bir kırık bilincini kaybetmiş olan Mike Collins'in omzuna saplandı. Rüzgarın sert girdabı kabindeki dumanı emdi ve dumanlarla birlikte yakıtın felç edici kokusunu da alıp götürdü. Eddie tekrar görmeye başladı ve elleri spiraller çizmekte olan helikopterin kumandasını daha sıkıca kavradı. "Gürültünün arasından başaramayacağız!" diye bağırdı. 300 metre kadar altlarında yer özelliksiz, karanlık bir abisi andırıyor, yıldızsız gece hiçbir şeyi göstermiyordu. Altlarında kayalık dağlar mı, yumuşak bir tarla mı, yoksa su mu olduğuna dair bir tahmin yürütebilecek durumda değillerdi. Konumlarını saptamak için altimetreye bile bel bağlayamayacak olan Eddie, kör bir iniş yapmayı deneyecekti. Altimetre helikopter isabet aldığı anda olduğu yerde donup kalmıştı. Mercer sol taraflarını göstererek oraya diye bağırdı. Belirsizliğin içinde üstleri orta çağdan kalma bir kilisenin kule külahlarını andıran uzun ve dik alaçam sıraları göründü. Ağaçlar birbirlerine çok yakınmış gibi görünüyorlardı ve düşmekte olan helikopterin çakılmasını yumuşatacaklardı. Eddie helikopteri alana yöneltirken kalan yakıtın son damlalarını müthiş bir hızla tüketen motor da öksürüyordu. Eddie olmayacak dostum, yakın gibi duruyor ama en az 700 metre uzakta diye bağırdı. Yağmur hepsini sırılsıklam etmişti. Pilot ellerini kumandalardan bir an bile ayıramadığı için asker onun esmer yüzündeki suyu üniformasının koluyla siliyordu. Ansızın Eddie'nin aklına bir fikir geldi. ''Siz ikiniz kapılarınızda emniyet sürgüleri var. Çekin ve kapıların düşmelerini sağlayın.'' Mercer ve çavuş Eddie'nin isteğini yerine getirerek büyük kırmızı kulplarına asılarak kapıları dışarıya doğru tekmelediler. Kabine yine bir miktar daha yağmur hücum etti ve her yer yine çılgın burgaçlarla doldu. Rüzgarın sesi bir ölüm perisinin çığlıklarına dönüşmüştü. ''Helikopteri sadece birkaç saniye havada tutabilirim. Ağaçların üzerine düşüş yine de 7 metre kadar olacak ama elimden bu kadarı geliyor.'' ''Mercer imkansız Eddie'' diye bağırdı. ''Seni ve Collins'i bırakamam.'' ''Mercer bu kazadan çok küçük de olsa ikinizi kurtarabilme şansım var. Yoksa hepimiz öleceğiz.'' ''Lanet olsun bu fırsatı elimden alma.'' Mercer Eddie'nin son arzusuna itiraz etmedi. Açık olan kapının yanında kendisini hazırladı ve etrafında çırpınan ve dalgalanan giysileriyle Eddie'nin onları ormanın kenarındaki ağaç tepelerinin hizasına götürmesini izledi. Dönen pervanelerin yankıları yerdeki sert topraktan geri tepiyordu. Yakından incelendiklerinde yeşil ağaçlar Mercer'ın ilk tahmin ettiği kadar sık değillerdi. Ağaçların çoğunun arasında muazzam boşluklar vardı ve bu yükseklikten doğruca oraya düşmek bir insanı çimento torbası gibi ortasından ikiye ayırırdı. MP5'i bir eliyle tutup kendisini boşluğa çekmek isteyen rüzgara direnmek için de diğeriyle açık kapının kenarını sıkıca kavradı ve Eddie'nin vereceği işareti bekledi. Dengesiz helikopteri bir an için dizginleyerek havada durduran Eddie atlayın diye aykırdı. Ardından da pervaneler ağaçlara çarpıp bin parçaya bölündüğünde parçaları Mercer'la çavuşa saplanmamaları için Jet Ranger'ı döndürerek uzaklaştırdı. Asker bir saniye kadar duraksamış ve helikopter yan yatana kadar atlamamıştı. Atlayışını geciktirmesi zamanlamasını etkiledi ve hedef aldığı ağacı tutturamayınca da vücudu boşlukta düşerken hızı katlanarak arttı ve saatte 120 kilometre ile killi toprağa çakıldı. Çarpmanın etkisiyle kafatası, bel kemiği, kaburgaları, omuzları, kalçaları, kolları ve bacakları kırıldı. Sinir sistemi henüz yaraları algılayamadan çavuş ölmüştü bile. Mercer Eddie'yi gözlemliyordu ve Afro-Amerikalı dişleri sararmış ağzını açtığı anda talimatı bile dinlemeden helikopterden atladı. Boyu özellikle uzun olan ve düşerken ince dallarıyla kendisini tutan, her bir darbesi onu merhametsizce sarsan ama buna rağmen inişini yavaşlatan ağaçlardan birinin en tepesindeki dallara şiddetle çarpmadan önce yalnızca 3,5 metre kadar düşmüştü. İlk kalın dala omzuyla çarpmış, pürtüklü kabuk deri ceketinin katmanlarını eye gibi sıyırmıştı. Aşağı doğru düşmeye devam ederken ağacın dalları ona kamçı gibi vurup ellerinin, yüzünün, derilerini yüzmüşler ve midesine çarpan bir dal ciğerlerindeki havanın boşalmasına neden olmuş. Bir diğeri de kalçasına isabet edip ayak parmaklarından kasığına kadar tüm bacağını uyuşturmuştu. Zemin hızla ona yaklaşıyordu. Mercer'ın değdiği her yer ona işkence ediyor, yaşamını kurtarmış olmasına rağmen ağaç yabani bir hayvan misali onu hırpalıyordu. En sonunda neredeyse 16 metrelik bir eziyetin ardından daha geniş bir dalın üzerine düştü. Dala sarılmak için telaşla bir hamle yapsa da dalı tutturamadı ama alttakine sarılmayı başararak ağacın sık dal ve yapraklarından düşüp hızla yere çakılmadan önce çarpmasına yalnızca 2 metre kala düşüşünü durdurdu. Bir koluyla bir bacağını dalın üzerinden atarak bitkin bir vaziyette ağaca asılıp yüzünden ve ellerinden kanlar akan bir şebek gibi sallandı. Derken Jet Ranger'ın düştüğünü, pervanelerin yakındaki ağaçların tepelerini balta gibi kestikten sonra dağıldığını, tırpan gibi dışarıya doğru helezonlar yaparak ağaç parçalarını ve dalları yıkıcı bir yörüngeye soktuğunu hissetti. Pervanenin bir parçası Mercer'ın olduğu yerin sadece 30 santim üzerinden geçti ve bundan sonra bir kez daha kıl payı kurtulma tehlikesini göze alamayan Mercer kendisini bırakıp karma karışık bir yumak halinde son birkaç metreden yere indi. Helikopter ağaçların üst dallarına ve yapraklarına öyle şiddetle çarptı ki zayıf düşmüş olan uzun dikmesi gövdeden ayrılıp bağımsız olarak yere çakıldı ve toprakta 2 metrelik bir oyuk açtı. Helikopterden geriye kalanlar birbirlerine yakın birkaç ağacın kalın dallarının arasına dağıldı. Gövdesi aslında yere inmemiş, neredeyse 7 metre yükseklikte asılı kalmıştı ve ağaçlar tehlikeli bir biçimde kendilerine gelirlerken de dalların arasında sallanıyordu. Mercer sırt üstü yatıyordu. Yüzüne hızla çarpan yağmurun suyu alaçamlarla temas ettiği için biraz asitliydi. Gözlerinin yanmasına neden olup onu yüzü koyun dönmek zorunda bırakmıştı. Ayağa kalkması için gereken gücü toplaması birkaç dakika sürmüştü. Sırtı ve omuzları biraz önce yaşadıkları zorlanmadan ötürü zonklar ve yanarken Mercer inledi. Açık bir imdat çağrısı duyunca hemen hareketlenerek yanına düşmüş olan makineli tüfeği alıp hızlı adımlarla yürümeye başladı. Metal ve biraz önce budanmış ağaçların bütün parçaları yere saçılmıştı. Aşağı yukarı 12 metre kadar yürüdükten sonra her yeri kırılmış olan çavuşun cesediyle karşılaştı. Kısa ve dehşet verici bir bakış imdat çağrısının kaynağının o olmadığını anlatmaya yetmişti. Yoluna devam edip kaza yerine ayağını bastı, daha doğrusu yanlışlıkla altına girdi. Başını kaldırıp bakınca Jet Ranger'ın ana kabininin tepesinde birbirlerine sıkıca dolaşmış dalların güvenliğinde durduğunu gördü. Eddie bir kez daha bağırdı ve ıslak ıslak öksürdü. ''Eddie, ne halt ediyorsun orada?'' Mercer kendisini zorlayarak sesine şakacı bir ton katmıştı. ''Kaza yaptığında yere çarpman gerektiğini bilmiyor musun?'' ''Of tanrım, demin bana çarpan kamyonun plaka numarasını alan oldu mu?'' ''Nasılsın? Alanları hesaba katarsan fena değilim. Dalın biri kokpite girdi ve neredeyse 10 tane dişimi kırdı. Galiba çenem de kırık. Lanet olsun, muhtemelen ben de artık senin kadar çirkinimdir.'' Eddie sözlerine ara verip dalgalar haline gelen göz kararmalarıyla mücadele etti. ''Collins başaramadı. Boynunun kırıldığını görebiliyorum. Çocuk da başaramadı. Ama 2/4 hiç yoktan iyidir. Gerçekten iyi bir iş çıkardın. Askerler gelene kadar orada dayanabilir misin? Benim seni aşağı indirmeme imkan yok. Sen benim için endişelenme ve eğer devam edecek halim varsa o orospu çocuklarını benim için de öldür olur mu? Halimin olup olmaması önemli değil. Bunun bedelini ödeyecekler. Mercer'ın sesinde zalim bir tını vardı. Tahammülünün gizli yayları atmış ve daha önce duyduğu kuşkular kaybolmuştu. ''Eddie, çavuşun kokpitte savaş donanımı vardı. Yerde ayağının yanında duruyordu, görebiliyor musun?'' ''Bekle.'' Eddie bir saniye sonra aşağıya seslendi. ''Evet, buldum.'' ''Aşağı at, lazım olacak. Ama tabancayı kendine sakla.'' Ağır donanım Mercer'ın birkaç adım ötesinde durmadan önce birkaç kez takılarak ağaçların dallarının arasından aşağıya düştü. Mercer eğilip donanımı aldı ve naylon askılarını omuzlarına bağlayıp kayışını beline taktı. Bir bıçak, tıbbi bakım teçhizatı, el feneri ve hepsinden de önemlisi bir pusulayla birlikte makineliği iliştirebileceği 4 klips vardı. Eddie, hava kuvvetlerinin araştırma kurtarma timi göndermesi biraz uzun sürebilir. Füze isabet ettiğinde radarda göründüğümüzden emin değilim. Ama geldiklerinde onlara işaret vermek için Beretta'yı kullan. İmdat çağrısını biliyorsun, 3 el hızlı atış. Benim pompalama istasyonuna varamamam ve Kerikov hiçbirimizin sağ kalmadığından emin olmak için bu tarafa birilerini gönderme olasılığına karşı seslenmeden önce gelenlerin iyi adamlar olduklarından emin ol. Sen iyi olacak mısın? Mercer & Courage'ın en ünlü striptiz kulübünden söz ederek yarın Great Alaskan Bush Company'de içkilerimizi içerken söylerim diye takıldı Eddie'ye. Eddie gülerek ''Sen ısmarlayacaksın'' diye cevap verdiyse de Mercer pusuladan kerterizleri alıp yola koyulmuştu bile. Şiddetli yağmur ağaçların arasında ilerlerken çıkan sesleri perdeleyerek Mercer'ın rahat bir koşu tutturmasını sağlamıştı. Gözleri çok az bir ışığa bile duyarlı oldukları için yolu, dikenli bitkileri ve kendisini yavaşlatabilecek her şeyi net olarak görebiliyordu. Eddie'nin füzelerin atıldığı noktanın en az 2,5 kilometre uzağında uçtuğunu anlamış olduğundan keşif devriyesine rastlamak gibi bir endişesi yoktu. Vücuduna krampların girmesine neden olan ağrıları umursamadan 30 dakikada Dalton otoyoluna vardı. Son 1 kilometre sarp bir geçitte zorlu bir çaba sarf etmesini gerektirmişti. Bu yolu otoyol olarak nitelendirmek haddini bilmezlikti. Aslında Alaska boru hattının inşası sırasında mıcır kaplanmış servis yolundan başka bir şey değildi. Mercer'ın nefesi fena kesilmişti ve teri giysilerini sırılsıklamadan yağmura özgürce karışıyordu. Isı 1 derece civarındaydı ve ıslak olduğu için de vücut ısısının tehlikeli şekilde düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Mercer yere yığılıp ölene kadar teni vücut ısısını düşürecekti. Boru hattı yolun öbür tarafındaydı ve dikey destek elemanları adı verilen ince uzun payandalarla yerden yükseltilmişti. Yağmurla karışan karanlıkta kuzeydeki ve güneydeki kasvetli ufuklara uzanan 1 metre 20 santim çapındaki boru hattı gümüşü parıltılı bir kurtçuk gibi gözüküyordu. Otoyolun mıcırları yıllar içinde petrol açısından zengin Prudhoe Körfezi'ndeki petrol sahalarına gidip gelirken üzerinden geçen tamamen dolu römorklar nedeniyle iyice sıkışmışlardı. Yolun kenarlarında biten yakı otlarının verdikleri sayısız mor çiçekler yaz mevsimi yüzünden öldüklerinden tepeleri çıplak kalmış ve havaya uzanmış bitkiler eklem iltihabından muzdarip parmakları andırıyorlardı. 42. ayrımın sonu. Sayfa 401.